Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Halil Kurt Hocam'la birlikteyiz. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk İbrahim Bey. Teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Evet hocam, bugün de önemli gündem başlıklarını konuşacağız sizinle. Hocam, Fransa'nın terörle işbirliği daha önce de defalarca kanıtlandı, hem DAEŞ'te hem PKK-YPG ile. Bu konuda biz stüdyomuzda da çokça konuştuk. Şimdi yeni bir gelişme yaşandı. Fransız Senatosu'nda PKK-YPG'lilere ödül verildi, madalya takdim edildi. Buna Türkiye tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı Fransız Büyükelçisi ve bu durumdan duyulan rahatsızlık iletildi. Fransa'nın bu terör seviciliğine dair neler söylemek istersiniz? Böyle başlayalım.
Şimdi hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. Fransa'nın bu PKK ile olan müktesebatını, evet, geçmişini ben ta çocukluğumdan hatırlarım. O zamanlar Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand'ın eşi uçakla gelirdi. Türkiye'de hiçbir yetkiliyle görüşmeden Diyarbakır'a giderdi. Evet. Oradaki PKK sempatizanı, kanaat önderleriyle görüşürdü. O çekiç güç zamanında İran kuzeyiyle de Amerikalılarla birlikte o bölgedeki kuluçka yapılanmada Fransa'nın parmağı vardı. Ayrıca bizim o Afrin operasyonu sırasında kazılan o tünellerin içerisindeki NATO standartlarında çimento yapılan o tünellerin, evet, çimentosunda Lafarge Fransız evet, firmasına ait olduğunu, yani bunların hiçbirinin de o Fransız devlet aklının dışında olabilmesinin mümkün olmadığını, hı-hı, bilmemiz gerekiyor. Yani diyelim ki bu yapılan eylemlerin, işlerin onda birini DAEŞ'le diyelim ki ilgili birine Fransız parlamentosunda, senatosunda herhangi bir şilt verirsin, plaket verirsin. Bakalım sadece Fransa değil, bütün Avrupa kamuoyu nasıl, evet, ayağa kalkardı. Bunlar üç maymunu oynuyorlar ama Türkiye çok ciddi bir şekilde gereken tavrı gösterdi. Çünkü PKK'lı bir militanın Suriye sınırını geçtikten sonra ben YPG'liyim, ben SDG'liyim, ben PYD'liyim demesi hiçbir şey değiştirmiyor. Çünkü bunların PEJAK diye bir üst kurumları, hmm, vardır. İşte İran PKK'sı, Türkiye PKK'sı, Suriye'si, Irak, hepsi bir üst çatıda buluşuyor zaten. Hatta Türkiye'deki siyasi organları da siyasi parti değil, o üst yapının bir organik uzantısı durumundadır. Bu nedenle biz burada Fransa ile muhatap alıp konuşurken şunu vurgulamaya çalışıyoruz. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti sizin öyle isim değiştirerek onlara uluslararası kamuoyunda meşruiyet kazandırmanız bir şey değiştirmez. Türkiye bu coğrafyada kendine rağmen herhangi bir oluşumu bu oyunu bozar mesajını en açık, net bir şekilde Fransız yetkililerine geçtiğimiz günlerde dışlarına çağrılarak da söyledi. Evet. Ama Türkiye bu tavrını sürdürse de Fransızların, İngilizlerin, Amerikalıların yine aynı şeyi yapmaya devam edeceğini biliyoruz. Çünkü işin içinde Siyonistlerin Büyük İsrail projesi ve onun bir uzantılarıdır. Yoksa kimsenin öyle Kürt halkıyla, Türkiye ile veyahut da Araplarla ilgili onların hayrına bir şey düşündüğünü beklemek biraz safiyane bir yaklaşım olur diye düşünüyorum.
Evet, Fransa demişken Fransa'da yaşanan hadiselere de bakmakta fayda var hocam. Fransa sokakları adeta savaş alanına döndü. Ateşe verildi neredeyse. Esnaflar dükkanlarını tahta bariyerlerle kapatmaya çalıştı. Diğer taraftan çöp yığınları oluştu ve polisin göstericilere yönelik orantısız şiddeti de dikkat çekti ama ne hikmetse çok fazla duymadık. Fransa'ya yönelik Avrupa Birliği'nden ciddi bir uyarı, yani gösteri hakkına dair, insan hakları ya da düşünce özgürlüğüne dair, eylem özgürlüğüne dair bir söz duyamadık. Bu çifte standardı da tekrar gündeme getirmek gerekir herhalde.
Sondan başlayalım. O göstericilerin bir kısmını Fransız polisleri kıstırıyor ve onlara yaptığı muameleleri Arap asıllı bir basın mensubu çekerken üzerine gaz sıkılıyor ve kendisinin basın mensubu olduğunu ve işte bu haber alma hürriyeti olduğunu söylemesine rağmen sen ülkene dön deniyor. Yani Fransa'da olursa bir Orta Doğu'dan, bir Türkiye'den, Arap coğrafyasından bir kişi gittiğinde ona sen ülkene dön, işine bak diyor. Ama bizim evet. Gezi Parkı'nda Taksim'deki gösterileri başta CNN olmak üzere 8 saat canlı yayında verdiler. Yani buradaki çifte standardın bir başka versiyonu olarak söylüyorum. Fransa'da söylüyoruz, tekrar edelim. Sömürgelerden gelen o devasa kaynaklarla Fransızlar son 100 yılda hem altyapılarını inşa ettiler, hem bir refah toplumu oluşturdular. Ancak zemin altlarından kaymaya başlıyor. İşte Afrika'da en çok hasım olarak gördüğü iki devlet var. Biri Çin, biri Türkiye. Çünkü Fransa alan kaybediyor ve bunun müsebbibi olarak da Çin'i ve Türkiye'yi görüyor. İşte burada PKK'ya olan yancılığı ve Türkiye'ye karşı hasmane tavrının bir sebebi de Afrika'da olan kuyruk acısından kaynaklanıyor diye düşünebiliriz. Gelelim o insanların sokakları doldurmasına. Yani bu öyle marjinal bir tepki falan değil. Fransa'da insanlar gerçekten bu korona sürecinden itibaren, yani o 2020'den bu yana 3 yıldır gözle görülür bir şekilde reel düzeyde alım güçleri azalıyor. Türkiye'de aklı evvel bazı kişiler bunu tiye alıyorlar. Halbuki yani diyelim ki 20 yıl önce Fransızla bir İstanbul'da ve Paris'te yaşayan insanın alım güçleri bakımından belki 5 kat 10 kat fark vardı. Türkiye'deki insanların göreceli olarak bir miktar nefes alıp rahatlarken onlar 2 kat 3 kat fakirleştiler. Ama buna rağmen Türkiye'ye göre alım güçleri daha iyidir. Bunu kıyaslıyorlar. Evet. Ama siz bugün için kıyaslamayın. Yani 10 yıl önce, 20 yıl önce ki insanlar ceplerine girenler ve bugünkü durumlarına baktığında sokakları dolduruyorlar ve diyorlar ki biz fakirleşiyoruz her geçen gün. Ve emekli kesenekleri, yani biz şu anda emeklilere işte sürekli bir takım artı şeyler vermeye çalışırken bütçeden, onlar ise tam tersine kesintiler yapıyor ve bu da halkı sokağa dökmeye sebep oluyor.
Evet hocam. Devam edelim. 30 Mart gününe dair iki önemli hadise var. Bunları konuşalım. Birincisi 30 Mart Toprak Günü, Filistinliler tarafından gösteri ve etkinliklerle adaletin arandığı bir gün olarak karşımıza çıkıyor. Tarihi Filistin topraklarındaki İsrail işgaline karşı direnişin sembolü haline gelen Toprak Günü'nün 47. yıl dönümünde giderek genişleyen İsrail işgali yeniden dünya gündemine taşınıyor hocam bu vesileyle. Toprak Günü nedir? 47 yıl önce ne oldu? Bize anlatabilir misiniz?
Evet. Şöyle özetleyelim. İsrail 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı bu gaspı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi. İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, binlerce kişiyi yaraladı. İsrail'in kuzeyinde, ki bu Celile bölgesinde bulunan Deir Hanna beldesinde yaşanan bu olay, polis ile İsrail vatandaşı olan Filistinli kitleler arasında yaşanan ilk kitlesel çatışma olması sebebiyle büyük önem kazandı. Hı hı. Yani olayın gerçekleştiği tarihte Deir Hanna beldesinde yaşayan Filistinler yaklaşık %20'sini Hristiyanlar, geri kalanı ise Müslümanlar oluşturuyor idi. Yani bir belde düşünün. %80'i Müslüman, %20'si Hristiyan.
Evet.
Fakat bu toprak günü olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaların kaynağı olan toprak konusunda Filistinlerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor. Ve Filistinler topraklarının %15'ini kullanabiliyor bugün için. Yani olayı özetleyecek olursak 1976'da o bölgede %80'i Müslümanların, Filistin Arapların, %20'si Hristiyanların olan toprakları İsrailliler tapulu arazileri işgal ediyorlar. Ve bugün Filistinlerin oradaki topraklara sahip olduğu toprakların %15'e düşüyor. Bu da İsrail'in bu haşlanmış kurbağa örneğinde olduğu gibi adım adım, yavaş yavaş, her iki ileri bir geri sürekli olarak Batı Şeria'da özellikle Filistinlere ait tapulu arazilerin gasp edilip oraya yerine Yahudi yerleşimcilerin yapılması anlamına gelen bir durumdur. Bu yani şu anda 266 tane Yahudi yerleşim birimi bulunuyor Batı Şeria'da. 266 adet. Dolayısıyla şu anda İsrail dışındaki en büyük Yahudi nüfusu Batı Şeria'da yer alıyor. Ve nüfusu bazı kaynaklara göre 500 bine kadar olduğu söyleniyor. Bu Batı Şeria içerisinde Yahudi yerleşimci nüfusun olduğu yer.
Evet. Tabii İsrail demişken bu hafta İsrail'de de sıcak anların yaşandığı bir dönemdi. İsrail'de yargı reformunu geniş kitleler protesto etti. Çok ciddi gösteriler düzenlendi Netanyahu'ya karşı ve Netanyahu yargı reformunu ertelemek durumunda kaldı. Bir de hocam ABD ve İsrail arasında da bir gerilim yaşandı bu vesileyle. ABD yaşananlardan rahatsız oldu. Fakat bir bakan şu ifadeyi kullandı ABD'ye karşı: biz sizin bayrağınızdaki yıldızlardan biri değiliz dedi. Bu yaşananları ve ABD-İsrail arasındaki bu gerilimi nasıl değerlendirirsiniz?
Şimdi İsrail'de sık sık seçimler oluyor. Koalisyon hükümetleri var. Şu anda Netanyahu'yu biz böyle fanatik, radikal, aşırı sağcı biliyorduk. Ancak şu andaki yeni ortakları Netanyahu'ya
rahmet okunacak
derecede daha aşırı fraksiyonlar var. Bunların hazırladığı yasa tasarısı şu: dünya tarihinde yani akla ziyan bir durum. Diyelim ki mahkeme bir karar verdi. Bu yüksek mahkemenin kararı diyelim ki hükümetin bir kanununu iptal etti. Anayasaya aykırı buldu. Yahut da herhangi bir konuda. Diyor ki meclis salt çoğunluğuyla tekrar biz bu anayasanın kararını iptal ederiz. O zaman mahkemeye gerek kalmıyor ki, salt çoğunlukla yani mahkemenin hukuka aykırı olan kararlarını meclis oy çokluğuyla, salt çoğunlukla ortadan kaldırmaya yönelik bir yasaydı. Ve İsrail halkının büyük bir kısmının sokağa dökülmesinin sebebi, yani bunu Filistinlere karşı uyguluyorsunuz diyor. Tamam, yani bunu göz yumuyor. Fakat diyor bu muhalif bir siyasetçinin elinde İsrail halkına karşı da uygulanabilecek bir durum ve iki ucu kesen bir bıçak konumunda. Ve Amerika Birleşik Devletleri de aynı şekilde İsrail'in bu yasa tasarısına karşı çıkınca, o işte aşırı uçları tatmin etme adına, işte burası Amerika bayrağındaki bir yıldız değildir İsrail gibisinden, o iç kamuoyuna dönük bir
mesaj
olarak değerlendirilebilir. Ancak İsrail'in bugüne kadarki uygulamalarını şöyle değerlendirebiliriz. Yani düşünün ki dünyada öyle bir ülke var, bir Filistinlerin toprağını işgal etmiş, 5 milyon insan mülteci konumuna gelmiş ve bunlara geri dönüş hakkı verilmiyor. Bu insanların 1967 Arap-İsrail Savaşı'ndan bu yana her geçen gün ellerindeki kazanımları alınıyor. Tapulu arazilerine yerleşimciler işgal ediliyor. Herhangi bir şekilde İsrail askerine bir bıçak çeken, bir silah çeken herhangi bir Filistinli'nin de suç işlediği zaman, diyelim ki adam öldürüyorlar, ailesinde evini yıkıyorlar. Yani ev yıkma hadisesi dünyada görülmüş bir şey değil. Şimdi bir de bu ev yıkmaya ek olarak mahkeme kararlarını, yargının kararlarını salt çoğunluk parlamento oyuyla yok sayma şeyi de, bu da İsrail'in dünyada ikinci bir şey olacaktı. Hı-hı. Halkın ve Amerika'nın karşı çıktığı konu da bu. Diyor ki siz bunu Filistinlere uyguluyorsunuz zaten, eyvallah, ona bir şey demiyoruz ama diyor bu tehlikeli bir şey. Bize de karşı uygulayabilirseniz bu çok kötü bir durum diye karşı çıkılıyor. Şu an yasa askıya alındı ama hala bir sonraki döneme bırakıldı ama geri çekilmedi.
Peki hocam. Şöyle bir gelişme var. Azerbaycan Filistin'de diplomatik temsilcilik açma kararı almış. Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El Maliki bunun memnuniyet verici bir karar olduğunu söylüyor. Bu gecikmiş bir karar değil mi hocam? İsrail ile Azerbaycan'ın ilişkisi sıcak bir ilişkisi olduğu biliniyor. Acaba bundan dolayı mı gecikti? Bu gelişme ne gibi yani, güzel şeyler?
Olayı tabii yani elimde kesin veriler yok ama mevcut siyasi konjonktürün ortaya çıkardığı duruma göre şöyle yorumlayabiliriz. Azerbaycan Devleti 1991'de bağımsızlığını kazandıktan hemen sonra Rusların desteğiyle Ermeniler o Karabağ bölgesinde Azerbaycan topraklarının %20'sini işgal ettiler.
Evet.
Ve o günün şartlarında Azerbaycan ordusunun elinde yeterli silah, teknik destek yoktu. Hı hı. Hatta Türkiye'den yaralıları transfer etmek için iki helikopter istendi. Ebu'l-Feyz Elçibey zamanında. Türkiye bu iki tane helikopteri bile gönderemedi. İşte Rusya ile ilişkilerini düşürdü, dengeleri vesaire düşünerek. Ancak Azerbaycan bu topraklarını kurtarmayı kafaya koymuş idi. Onun için silah alması gerekiyordu. Yüksek teknolojiye ulaşması gerekiyordu. Ve dünya kamuoyunda da kendisine bir
yardımcı
veyahut da destek, siyasi destek arıyor idi. İşte tam bu sırada İsrail Azerbaycan'a istediği her türlü desteği verdi. Aslında bu şuna benziyor. Düşmanı dostumdur ilkesi. Çünkü İsrail'in İran'la olan husumeti nedeniyle hemen kuzeyindeki bir Azerbaycan'la ilişkilerini geliştirirse bu İran'la Azerbaycan'ın gergin olması ve komşularıyla ilişkisi gergin olan bir İran'ın etrafının çevrelenmesi anlamına geliyor idi.
Evet.
Ancak Azerbaycan'ın derdi İsrail'le ilişki kurmak veyahut da İran'la gerginlik yaşamak değil, topraklarını
kazanmak,
işgalden kurtarmak idi. Bu nedenle İHA SİHA teknolojisi daha Türkiye'de birkaç yıldır var olan bir şey. İsrail'de bu Heronlar da 90'lı yıllardan beri vardı. Hatta biz kiralıyorduk PKK'larla mücadele konusunda. İşte İsrail'den silah alma, teknoloji transferi etme ve Amerika ve dünya kamuoyunda bu Siyonist medyanın şeyinden de istifade etme amacıyla Filistinlilere karşı rezerv koyup İsrail'le ilişkilerini geliştirdi. Ancak şu anda artık Türk İşbirliği Teşkilatı kuruldu. İşgal altındaki topraklar ele geçirildi. Tekrar kazanımlar sağlandı. Ve İsrail'le de ilişkiler bozulmadı. Yani aynen devam ediyor. Fakat diyor ki biz artık Filistin'le de yani Türkiye'nin yaptığı gibi, ki bunda Türkiye'nin de yönlendirici etkisi olduğu söylenebilir. Sadece tek yanlı olarak İsrail'i değil, orada iki toplumlu, iki devletli bir yapıyı Filistin topraklarında görüyoruz ve Filistinlere de meşru haklarını veren bir durumdur. Yani bu 30 yıl önce yapılması gereken gecikmiş bir karardır diye değerlendirebiliriz. Sebebini de az önce açıkladığım konular olarak söyleyebiliriz.
Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Önemli bir konuydu. Şimdi 30 Mart demişken ikinci bir hadise daha var. Onu da zikretmeden geçmeyelim. 104 yıl önce Ermeni çetelerin Azerbaycan'da gerçekleştirdiği bir soykırım var. Azerbaycan'da Ermeni çeteler tarafından 1918'de yapılan ve 50 bin kişinin hayatını kaybettiği katliamın kurbanları Azerbaycanlıların soykırım gününde anılıyor hocam bugünlerde. Bu 104 yıl önce yaşananları anlatabilir misiniz? Buradan devam edelim.
Şimdi Türkiye'nin Azerbaycan'la olan ilişkilerinin niye bu kadar böyle etle tırnak gibi olmasını bir yüzyıl öncesine gittiğimizde daha iyi anlayabiliriz. Şimdi 30 Mart ile 3 Nisan arasında o Şamahı, Guba, Haçmaz, Lenkeran, Hacı Gabul, Salyan, Zengezur, Karabağ, Nahçıvan diğer bölgelerde Ermeni ve Bolşevik çeteler 50 bin Azerbaycanlıyı katlettiler ve Bakü'yü ele geçirdiler. İşte o zaman Azerbaycan'dan bir çığlık yükseldi.
Evet.
Nereden yardım istiyor?
Türkiye. Osmanlı'dan. Tabii Osmanlı o zaman.
O zaman Türkiye.
Tabii.
Peki 30 Mart 1918. Peki bizim Mondros'u imzaladığımız tarih ne zaman? Ekim 1918. 18. Yani Osmanlı'nın tabutuna son çivinin çakıldığı tarihtir Ekim ayı. Yani düşünün ki Osmanlı 1918'in 30 Ekim'inde tasfiye ediliyor ama 30 Mart'ta bu çığlığı duyunca Enver Paşa Turancı bir görüşe sahipti. Ve Almanlarla müttefik olduğumuz için bölgeye Almanlar Osmanlı'nın yardım etmesine engel oluyorlar ve istemiyorlar. Diyorlar ki biz şu anda Filistin cephesinde savaşıyoruz. Filistin cephesinde o dönem Türkiye'nin Osmanlı'nın 100 bin kişilik ordusu var. 3 tane ordu var. 4. 6. ve 7. ordu. Ve Mustafa Kemal Paşa da orada ordu komutanı. Yıldırım Ordular komutanı. Ve biz 1918 yılında yani Eylül, Ekim aylarında tarihin görebildiği en büyük mağlubiyetlerden birini aldık. 100 bin kişilik ordumuzun gerisinde 17 bin, 18 bin kişi kaldı. 80 küsur bin kişi esir oldu, şehit oldu. Evet. Esirlerin bir kısmı Mısır'da, bir kısmı bugünkü Myanmar'da büyük işkenceler yapıldı, kezzaplar döküldü. Ve biz bunu hep Çanakkale'de kahramanlık destanlarından bahsederiz ama işte bu Filistin cephesindeki o mağlubiyetimizi pek de gündeme getirmeyiz. Aslında o mağlubiyet sonrasında 30 Ekim 1918'de Mondros imzalandı ve Osmanlı tasfiye edildi. Şimdi bu olayı niye anlattım? Enver Paşa o Azerbaycan'ın çığlığını duyduğu için Nuri Paşa'yı
kardeşini
oraya gönderiyor. Evet. Ve buna da Osmanlı ordusu demiyor. Kafkas İslam ordusu deniyor. Gönüllü birlikler.
Evet.
Çerkezler, Türkmenler yani bayağı da böyle savaşma konusunda yetenekli olan insanlar, profesyonel insanlar. Bunlar Erzurum'dan başlayarak Erzurum, Kars, Gence, Bakü böyle temizleye Ermeni çetelerinden bu coğrafyayı Bakü'ye kadar geliyorlar. Bakü'ye geldiklerinde o çırpınırdı Karadeniz Bakır Türk'ün bayrağına işte o bestenin, o sözlerin yankılandığı yerdir.
Evet.
Bu 30 Mart'ta bir çığlık atılıyor. O çığlığa cevap veriyor ve Kafkas İslam ordusu hatta Bakü'yü kurtardıktan sonra kuzeye yöneliyor. Dağıstan'a, Derbent'e, Mohaçkale'ye kadar gidiyor ve Almanlarla Osmanlı savaşta teslim olunca deniyor ki gelin artık. Yani Kafkas İslam ordusunun destan yazdığı, zafer yaptığı bir dönem aslında Osmanlı'nın yıkılış fermanının, bitiş fermanının imzalandı. Yani bunun gündeme getirilmemesinin sebebi mesela tarihimizde bu iki tane şanlı olay vardır. Biri Kafkas İslam ordusunun bu zaferi, diğeri de Kutul Amare zaferi.
Evet.
O da yine Halil Kut Paşa, yine Enver Paşa'nın yeğeni, üvey kardeş. Bunların gündemde olmasının sebebi, gündeme getirilmemesinin sebebi o dönem Osmanlı bürokrasisinde, siyasetinde etkin olan üç grup vardı. Bir tanesi sarıklı grup dediğimiz ümmetçi grup. Abdülhamid'in fikirlerini temsil eden, İslam Birliği'ni savunan bir grup. Diğeri Enver Paşa'nın
Turancı
ekibi. Evet. Diğeri de Mustafa Kemal Paşa'nın batıcı yani batılılaşmayı önceleyen grup. Ve sonuçta Cumhuriyet ilan edilip de işte bu batıcı grubun Turancı ekibi ve o ümmetçi ekibi tasfiye etmesi neticesinde daha önceki onların başarıları üzerine bir
set çekildi.
Set şal örtüldü. Unutturuldu. Çünkü o düşüncede olan insanların daha sonra taraftarının olmaması adına. Ama bugün tarihin tozlu rafları kaldırıldığında, işte 30 Mart'ta eğer o çığlığa Osmanlı yıkılırken, Osmanlı artık en son demde Filistin cephesinde, Çanakkale'de, bakın 1915 Deniz Savaşları, 18 Mart 1915 Deniz Zaferi.
Evet.
Sonra karadan, kara savaşları 9 ay sürüyor, Nisan'dan Ocağa kadar. Oradan çekilen İngiliz, Fransız askerleri Süveyş Kanalı'na gitti. Ve savaş orada devam etti. Biz Çanakkale'yi püskürttük ama o cephede kaybedince İstanbul işgal edildi. Yani İstanbul'un işgali, tekrar işte Misak-ı Milli kararın alınması, Ankara'da meclisin kurulması, milli mücadelenin yapılmasının en önemli sebebi Filistin cephesinde sancağın düşmesi. İşte o sancağın düştüğü tarihlerde kahramanlık destanlarından bir tanesi Kafkas İslam Ordusu'dur ve Bakü'nün Ermeni ve Rus çetelerinin kurtarılmasıdır. Bir de Fahrettin Paşa'nın Medine müdafaasıdır. Evet. O da yeri geldiğinde başka bir zaman anlatırız.
Konuşuruz
yani
inşallah.
Tarihimizde hep böyle bu kahramanların öne çıkarılması özellikle engellenmiştir.
Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Bu bölümü noktalayalım. Değerli dinleyenlerimiz, ikinci bölümde tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz değerli dinleyenlerimiz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Halil Kurt hocamla medeniyet coğrafyamıza dair önemli konuları konuşmaya devam ediyoruz bu haftaya dair. Ve şimdi hocam, Afrika ile ilişkileri daha önceki programlarımızda sıkça konuştuk sizinle. Buna dair önemli bir gelişme var. TRT malumunuz yayıncılık alanında böyle dost, kardeş ülkelerde yayıncılığı da çok iyi bir şekilde götürüyor. Son olarak TRT Afrika'nın yayın hayatına başladığını görüyoruz. Daha önce farklı kanallarla TRT farklı coğrafyalarda sesimizi duyuruyordu. Şimdi TRT Afrika'da yayın hayatına başlayarak oradaki kardeşlerimize Türkiye'nin sesini, nefesini ulaştıracak. Bu gelişmeyi nasıl değerlendirirsiniz? Bu Afrika ile, Afrika ülkeleriyle Türkiye arasındaki ilişkilere ne gibi kazanımlar sağlayacaktır?
Evet, bu kanalın açılış haberini sabah TRT Haber'de dinlediğimde askerliğim aklıma geldi. 1991 yılında Etimesgut Sırlı Birlikler Okulu'nda yedek subay öğrencisiyken muhabere dersinde, yani hiç unutmayacağım bir, böyle aklıma, zihnime kazınan bir şey vardı. Evet. Tahtaya yazılıydı. Muhabere olmadan muharebe olmaz.
Evet.
Muhabere, haberleşme.
Habercilik, evet.
Yani siz bir askerin, bir ordunun iletişimini, haberleşmesini kestiğiniz zaman o...
Harbi de yapamazsınız.
Harbi yapamazsınız.
Evet.
Şimdi bu cephe savaşı için, konvansiyonel savaş için, normalde günümüzdeki kültürel savaş da aynı böyledir. Yani siz sanıyor musunuz ki şu anda silahlar patlamıyor diye bir kültürel mücadele yok. Kültürel soykırımlar söz konusu, ekonomik savaşlar söz konusu. Hatta biz Kamerun'a gitmiştik İLAM'dan arkadaşlarla. Oradaki bir görevli benim valizi aramak istedi. Dedim, benim yeşil pasaportum var, nasıl arayabilirsin, yani neyi gerekçe gösteriyorsun filan. Pasaportumda bu Kudüs'e gitmiştik, İsrail'le giriş vesaire olduğu için. Ya biraz tartıştık, dedim ya bunlar bu cüreti nereden alıyor filan. Ya dedi, o gördüğün kişiler o Kamerun filan değil, buranın dedi havaalanının kontrolünü İsrailler yapıyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Yavun dedi ki havaalanının işletmesini İsrailler yapıyor. Limanların işletmesini ya İsrail'i, ya Amerikalı,
ya Çin.
Çinli vesaire.
Evet.
Dolayısıyla bakın, siz bir ülkenin havaalanını, limanlarını, ana ticaret merkezlerini, borsasını, parasını kontrol ederseniz zaten o ülkenin ana damarlarını elinizde tutuyorsunuz. İşte iletişim de bunlardan bir tanesidir. Televizyon, radyo, gazete, internet vesaire. Şimdi Türkiye hizmet yapıyor Avrupa, Balkanlarda, Kafkaslarda, Afrika'da. He. Ama birileri bunu dezenformasyonla, bizim yaptığımız hizmetleri aleyhimize çeviriyorlar. İşte Bunun için de bu TRT Afrika İngilizce ve Fransızca. Çünkü Afrika ülkelerinin üçte biri Fransız sömürgesi. Özellikle Batı Afrika, Frankofan ülkeler diyoruz. Geri kalan önemli bir kısmı da İngiliz sömürgesi. Yani Portekiz, İspanyol, Belçika sömürgesi ülkeler de vardı ama çok az onlar. Şimdi siz İngilizce ve Fransızca yayın yaparak iki büyük oradaki resmi dil. Artı Swahili dilinden yayın yapılıyor. Bir de Hausa dili. Bu Nijerya en kalabalık ülke. Swahili de zaten Kenya'dan Tanzanya'ya, Güney Afrika'ya kadar
geniş yani bir alanda
Müslüman
konuşuldu.
Tüccarların Arapça ile İngilizce yerel dillerin karışımı bir lisandır Swahili dili. Birçok ülkelerde artık bu Swahili'ye dönüyor. Bu TRT Afrika'nın bu dört lisanda yapmış olduğu yayınla 1 milyar 300 milyon civarındaki Afrikalının 1 milyarının anlayabileceği en azından bir lisana hükmeden yayın yapan bir portal oluşuyor. Bunun sebebi şu, biz su kuyusu açıyoruz. Bir kurbanda insanlara kurban eti ikram ediyoruz. Yetimhane açıyoruz, okullar açıyoruz, sosyal destekler veriyoruz. Ama bir başkası diyor ki bunların değişik amacı var, değişik ajandası var diye kafa bulandırıyor. İşte siz bu yaptığınız hizmetleri güzel bir algıyla da yönetebilirseniz o kapılar size açılacaktır. Çünkü Afrika bir sünger gibidir. Verilen her şeyi emebiliyor. Yani genç bir nüfus potansiyeli vardır. Avrupa epterleşti. Dolayısıyla nüfusu genç, el değmemiş madenleri var, potansiyelleri var. Geleceğin yükselen gücüdür ve o coğrafyayla siz siyasi olarak, ekonomik olarak, ticari olarak, kültürel olarak ilişkilerinizi geliştirmek istiyorsanız bunun bir de medya ayağı olacak. Mesela Türk Hava Yolları Afrika'ya en çok uçuş yapan hava yolu şirketi. Biz o zaman en çok yardım yapan ülkeyiz.
Hı hı.
Şimdi bunları bir de medya ayağıyla desteklememiz gerekiyordu. Böylece bir eksikliğin kapandığını görüyoruz. TRT World'la birlikte, yani TRT'nin birçok kanalı vardı. Bu yedinci sanırım yurt dışına yayın yapan. Tebrik ediyoruz. Medeniyet coğrafyamız adına da çok olumlu bir katkıdır diye düşünüyoruz. Emeği geçenlere Allah razı olsun diyoruz. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz.
Peki hocam, biz de teşekkür ediyoruz. İskoçya'da bir seçim yapıldı hocam. Onunla devam edelim ve seçimin sonucunda yer bölgesel yönetimin başbakanı Pakistan asıllı Hamza Yusuf seçildi. Ve Hamza Yusuf başbakanlık konutundaki ilk gününde de ailesiyle beraber namaz kılarken görüntülendi. Bu fotoğraf sosyal medyada çokça paylaşıldı. Tabii herkesin aklına belli sorular gelmiştir. Yani İskoçya'da bir Müslüman başbakan başbakanlık konutunda namaz kılıyor ailesiyle birlikte. İngiltere buna nasıl müsaade ediyor şeklinde belki sorular gelmiştir. Daha sonra şöyle biraz karıştırırken kimmiş bu Hamza Yusuf diye bakarken bir bakıyoruz, seçim çalışmaları sırasında bütün muhalifleri eşcinselliği, LGBT'yi yasaklayacağını ya da bu tür hadiselere prim vermeyeceklerini söylerken Hamza Yusuf'un, tırnak içinde Müslüman olan Hamza Yusuf'un LGBT haklarını savunacağını söylediği, bu yönde vaatler verdiğini görüyoruz. Bu durumu size sormak isterim. Daha önce de Amerika'da Barack Hüseyin Obama başkanlığa seçilmişti. Müslümanlar sevinmişti, bir işte ismi Hüseyin olan birisi Amerika'ya başkan seçildi diye umutlanmıştık ama en çok darbeyi Müslümanlar bu dönemde yemişti. Bu benzerliği de siz de görebiliyor musunuz?
Genelde Batılılar, özellikle İngilizler süt sağmayacağı ineğe ot vermezler.
Evet.
Yani şayet kontrol edebilecekleri veya kendi adamları olmayan bir Müslüman orada bir bakan dahi olsa çok büyük sansasyonel yankılar oluşturabilirdi.
Evet.
Ki müsaade de etmiyorlar zaten. Fakat bir bakıyorsunuz İngiltere zaten Birleşik Krallık'tır esas devletin adı.
Evet.
İşte İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan bir federatif yapı. İskoçya 1709'a kadar zaten bağımsız, müstakil bir devletti. 1709'da tuttular, İskoç kralını Londra'ya getirdiler. bütün Britanya kralı yaptılar. Dediler ki ayrımız gayrımız yok. O kral yaptıktan bir süre sonra da İskoçya'yı Birleşik Krallığa bağladılar. O gün bugündür de bu etek giyen erkeklerin yaşadığı ülke olan İskoçya yakasını bir türlü İngiltere'den kurtaramadı. Şimdi buraya bir Müslüman başbakan seçildi deyince şimdi mesela Müslümanların oranı Londra'da daha fazladır. İskoçya, Edinburgh dışında çok fazla Müslüman nüfus da yoktur. Yani diğer bölgelerine göre bir Londra'ya göre. Şimdi böyle bir hadise olmuş ve bu da hiç böyle Batı kamuoyunda tepki çekmiyorsa
vardır bunda bir işlediniz.
Evet, çünkü burada hem Müslümanlara bu LGBT'yi
dayatıyorlar,
normalleştiriyorlar. İkincisi de bak biz öyle İslam düşmanı, Müslüman düşmanı falan değiliz. Bak böyle Müslüman kökenli birini de ülkemizde başbakan bile yapabiliyoruz anlamında bir ifadedir bu. Bu nedenle burada size bir ipucu olması açısından şunu söyleyelim.
Buyur.
Bir Afrika'da, bir İslam coğrafyasında, Orta Doğu'da, Uzak Asya'da, Hindistan'da batılı ülkeler bir Müslüman ülke liderine diktatör demeye başlamışsa bilin ki orada ya petrol şirketlerini devletleştirip bunları sınır dışı etmişlerdir ya onların ticari bir takım
hortumları
kesilmiştir ve o lider diktatör olmuştur.
Evet.
Eğer bir İslam ülkesinin liderini çok fazla övüyorlarsa bilin ki o ülkeden bir şeyleri götürüyorlardır.
Ya da bir Batı ülkesinde bir Müslümana makamlar veriliyorsa yani, değil mi hocam?
Çünkü bu hiç değişmez, şaşmaz bir şeydir. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı ilk seçildiğinde sürekli olarak işte Ay Işığı, Sarı Kız vesaire vesaire darbe girişimleri vardı. Hani denize düşen yılana sarılır misali. O dönemde zaten bütün bürokratik kadrolar, bu FETÖ'cüler o zamanlar işte Müslüman çocuklar olarak alnı secdeye giden insanlar olarak biliniyorlardı. Kadroda onlar var. Avrupa Birliği'nin bütün bu uyum yasaları bir çırpıda geçirildi. Sebep ne? Askerin siyasete olan etkisini azaltmak. IMF'den borç alındı. Ya Avrupa'nın istediği gibi her şey tıkırında gidiyordu. O zamanlar bütün Orta Doğu'ya örnek gösterilen bir lider konumundaydı Sayın Cumhurbaşkanı. Hı hı. Fakat ne olduysa o
Davos'ta
One Minute hadisesinden sonra bazı şeylerin geriye dönüp bakıldığında aslında askerin korkusuyla, askerin dayatmasıyla yani Türkiye'de askeri vesayetten kurtulalım derken biz Batı'nın bir takım o yasal düzenlemeler adı altında aile kurumuna dinamit koyuyoruz. Bilmem işte ekonomimiz Batı'nın ipoteğine giriyor. Bunlara dönük bir takım kararlar alınmaya başlayınca işin rengi değişti ve sizi ötekileştirdiler. Yani demek ki siz aynı olsanız da onların değirmenine su taşırsanız sizi överler, hortumlarını keserseniz sizi söverler, diktatör derler. Yani bu kişinin mesela Demirel örneği bunun çok güzel şeyidir. Mesela muhafazakarlardan oy alırken birazcık böyle sağcı siyaset yüklenirken demediklerini bırakmadılar ama Cumhurbaşkanı olduktan sonra o tarafa geçti. Öve öve bitiremediler.
Evet.
Yani şu anda diktatör dedikleri Sayın Cumhurbaşkanı onların istedikleri gibi davransın. Bir ay sonra dünya lideri derler yani. Bu iş bu kadar basit.
Peki hocam. Şimdi devam edelim. Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik süreci çok konuşuldu, tartışıldı. Finlandiya İsveç'ten ayrıldı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta Finlandiya'nın NATO'ya kabulüne yönelik imzayı attı. Meclise sevk edildi bu teklif ve mecliste de kabul edildi. Artık Finlandiya'da resmen NATO'nun bir üyesi denilebilir.
29 üyesi vardı, 30. Evet, üye olacak şimdi.
En hızlı üye olan ülkelerden de biri olduğu ifade ediliyor. Finlandiya bir Türkçe teşekkür mesajı da yayınlamış. NATO Genel Sekreteri Türkiye'ye teşekkür ediyor. Ama İsveç konusunda Türkiye'nin tavrı net ve gerekli şartları oluşturmadan da İsveç'in üyeliğine onay vermeyeceğini ifade ediyor.
Bu arada Finliler her ne kadar İskandinavya'da bir batı ülkesi olarak bilinmiş olsa da tarihi ve kültürel olarak konuştukları Fin ve Udmurt dilleri Ural Altay dil grubuna mensuptur ve Türkçe'ye yakın bir lisan ve lehçe konuşurlar. Akraba topluluklardır ama Hristiyan bir dünya içerisinde yer alıyor. Ve Finliler Ruslardan tarihi süreç içerisinde epey bir muzdarip olmuşlardır. Bu nedenle de hep tarafsız görünerek Rusya'nın hışmından kurtulmayı düşünmüşlerdir tarih boyunca. Şimdi bu Ukrayna saldırısı sebebiyle de NATO kolaylık sağlayınca hemen kendini NATO şemsiyesinin altına attı. Evet. Bu Finlandiya için Rus tehdidine karşı olumlu bir durumdur. Ancak Türkiye açısından Finlandiya'nın NATO'ya girmesi veya girmemesi bizi çok da o kadar ilgilendiren stratejik bir konu değil. Türkiye sadece bunu bir koz olarak kullanıp bu Suriye'de, Irak'ta PKK'ya, YPG'ye yönelik yapılan yardımların önünü kesmeye yönelik bir yol haritası hazırladı. İsveç bu konuda sabıkası fazla olan bir ülke. İsveç de aslında NATO'ya girebilmek için Türkiye'nin istediği bazı değişiklikleri meclisten, parlamentodan geçirip ondan sonra bunları yapmayı düşünüyordu. Fakat baktı ki Türkiye'de bir seçim var. Seçimde iktidar değişirse çok da fazla kendini yormadan da bu işlerin olabileceğini düşünerek bekle gör politikası izliyor İsveç. Ama Finlandiya'nın zaten bu konuda fazla bir Türkiye'yi rahatsız edecek konum olmadığı için Türkiye Finlandiya üzerindeki rezervini kaldırdı. Biliyorsunuz NATO'ya girebilmek için şu an 29 ülke üye ülke var. Finlandiya girince 30 olacak. 31. ülkenin girebilmesi için diğer ülkelerin hepsinin kabul etmesi gerekiyor. Biri veto ettiği zaman yeni bir üye alınamıyor. Hatta Yunanistan, Türkiye, Yunanistan 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı bahane ederek NATO'dan çıktı. Ve bir süre sonra tekrar girmek istedi. Türkiye veto etti bunu. Ve baktılar ki Türkiye'nin vetosunu kaldırabilmeleri için yani Adalet Partisi de Cumhuriyet Halk Partisi de hem sağcılar hem solcular kesinlikle Yunanistan'ın NATO'ya girmesini istemiyordu. Ama Amerika girmesini istiyordu. Şöyle bir formül bulundu. 12 Eylül darbesi yapıldı. Darbencilerin yaptığı ilk işi Yunanistan'ın
NATO'ya üyeliğini onay vermek
oldu. Yani bu işler böyle olduğunu bilmemiz gerekiyor.
Peki hocam, devam ediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar İngiltere'de bir konferansa gitti. Fakat araçlarının önü kesildi, saldırı girişiminde bulunuldu, İngiltere polisi müdahale etti. Böylesine bir çirkin saldırıyla karşılaştı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tatar Rumlar tarafından. Bu saldırı girişimini nasıl değerlendirirsiniz İngiltere'de, demokrasinin beşiği olan bir ülkede?
Evet, bir kere İngiltere bu tür saldırıların öyle kolay yapılabildiği bir yer değil.
Evet.
Ancak daha önceki yönetim Kıbrıs'ta işte liberal, batı yanlısı, Rum kesimiyle ilişkileri gayet sıcak tutmaya çalışan ama Türkiye'deki hükümetle de çatışan bir yapıdaydı. İşte Türkiye'nin de ağırlığını koymasıyla Ersin Tatar seçimi kazandı ve şu anda Türkiye ile uyumlu bir politika izleniyor. Bu uyumlu politika neticesinde aslında deniz üssü, hava üssü gibi çok geç kalınmış kararlar alındı. Yani Türkiye'nin hala Kuzey Kıbrıs'ta bir SİHA üssünün olmaması, orada bir deniz üssünün olmaması, askeri, yani İngiltere'nin iki tane askeri üssü var Kıbrıs'ta.
Evet.
Ama Türkiye'nin o büyüklükte bir üssünün olmaması bir eksiklikti. İşte bunların altyapısının artık yapılması, işte Maraş bölgesinin yerleşime açılması Rumların bugüne kadar alışa geldikleri bir durum değildi. Rumlar sürekli olarak Kuzey Kıbrıs'ı yok sayıp büyük yani komple bir Kıbrıs Cumhuriyeti oluşturup Türklere de bir azınlık statüsü vermekti. Türkiye'nin bu kararlı duruşu sayesinde durum değişti. İşte bunu hazmedemeyen o fanatik Rumlar Londra'da, İngiltere'de böyle bir densizlik yapmalarının sebebi biliyorsunuz Türkiye, Yunanistan ve İngiltere Kıbrıs konusunda garantör olan üç ülkedir. Evet. Ve İngiltere'nin bir konudaki tavrı Kıbrıs sorununun çözülmesinde önemli olduğu için de Kıbrıs'ın Rumlarının İngiltere'yi seçmelerde tesadüf değildir.
Peki hocam. Geçen haftalarda Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Rusya'yı ziyaret etmişti. Çin'den şimdi de ABD'yi kızdıracak yeni mesajlar gelmiş. Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Rusya ile askeri alanda stratejik iletişim ve ortak askeri tatbikatlar, hava ve deniz devriyeleri dahil işbirliğini geliştirmeye hazır olduklarını belirtmiş. ABD ve Çin ilişkileri daha da gerilir mi bu Çin'in bulunduğu yeri sabitlemesiyle?
Evet, şimdi Güney Çin Denizi'nde ve Tayvan'da Amerika yer yer bu sınamaları yapıyor. Çin'i kızdırabilecek, evet. Çin'in tepkilerini ölçecek bir takım saldırı girişimlerinde bulunuyor. Çin de buna bir misilleme olarak Rusya ile bu tür anlaşmalar, ikili askeri ticari anlaşmalar yapıyor. Yani burada aslında önümüzdeki 5-10 yıl belki çeyrek yüzyıl içerisinde Çin'le Amerika'nın bir hesaplaşması, bu ekonomik olarak Çin'i çökertirlerse belki böyle bir hesaplaşmaya gerek kalmayabilir ama ekonomik olarak Çin böyle giderse Amerika'nın ekonomisini geçiyor. Hı hı. Ve Amerika'nın böyle bir yükselen gücü ne pahasına olursa olsun durdurması gerekiyor. Askeri seçeneklerde dahil olmak üzere. Bunun için de Japonya'ya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ordu kurması yasaklanmıştı. Şu an Japonya hızla silahlandırılıyor. Yeni Zelanda, Avustralya, Filipinler doğal müttefikleri. Tayvan biliyorsunuz Çin, milliyetçi Çin dediğimiz Tayvan Amerikan yanlısıdır. Bu Çin'e karşı da en önemli kozdur. Amerika bir taraftan o Pasifik'teki deniz gücünü takviye ederken diğer taraftan da Çin'le bir kapışma anında kendine yardım edebilecek doğal müttefiklerini de silahlandırıyor. Nükleer balistik füzelerle vesaire. Çin de bunu görüyor. Yani etrafının bir şekilde sarıldığını ve buna karşı da bir hamle olarak diyor ki biz Rusya'yla önceden bu Ukrayna savaşı sırasında tarafsız duruyordu. Şimdi direkt Rusya'yla birlikte olduğunu, müttefiklik konumuna gelmese de artık ilişkilerin belli bir stratejik düzeye geldiğini deklare ettiler. Bu da işte Amerika'yla Çin'in karşı karşıya gelme anında safların kimin yanında olacağının bir göstergesi. Rusya şu anda Çin'le beraber olacağını bu şekilde deklare etmiş oluyor.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Böylelikle bu haftalıkta programımızı noktalıyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, haftaya tekrar birlikte olabilmek ümidiyle hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.